Ayrım 4. Eli ayağa dökülmüş, dili tutulmuştu heyecandan. Kadına cevap verecek hali kalmamıştı. Hala uyuyorsun, yoksa dilsiz misin? Veli kendini zorlayarak, kekeleyerek de olsa konuşmaya çabalıyor, aklına karşılık verecek bir söz getiremiyordu. Yo, yo, uyandım. Al, ayran içersin, serinlersin. Ayağa kalktı, titreyen elleriyle kendisine uzatılan tası alırken parmakları kadının eline temas etti. Bütün bedeninin zangırdadığını hissetti. Sırtını dönüp çömeldi, ikram edilen ayranı içmeye çalışırken bir kısmını cepkeninin üzerine döktü. Veli'nin şaşkınlığı kadının gülümsemesine sebep olmuş, istemeyerek yapılan bu hareketten Veli de utanmıştı. Ayağa kalktı, titreyen elleriyle kabı kadına uzattı. Sağ ol, geçmişlerinin canına değsin. Afiyet olsun, durup dururken esvabını da kirlettirdim. Ziyanı yok. Evinize varınca kariniz paklar temizler. Benim karım yok. Öldü mi? Yok, hiç evlenmedim. Demek ki bekarsın. He? Adını bağışlar mısın yiğidim? Bana Şıh Barak köyünden Şıh Veli derler. Benim adım da Horomsi. Belki duymuşsindir. 1,5 sene evvel ölen manastır bekçisi Kara Berk'in karısıydım. Kocam ölünce pederimin yanına sığındım. Onunla birlikte şu evde ikamet etmekteyim. Erinin ölüşüne üzüldüm. Ne yaparsın? Takdiri mukadderat. Yoksa az önce bana kızan aksi adam baban mı? Evet, pederimdir. Veli gözünü Horomsi'den ayıramıyordu. Rüyada gibiydi. Gayri ihtiyari, Allah'ım ne kadar güzel cümlesi çıkıverdi dudaklarından. Bir şey mi söylemişsin? Yok, bir şey demedim. Horomsi, Veli'yi etkilediğini iyice fark etmişti. Aslında kendisi de aynı şekilde ilgi duyuyordu delikanlıya. Babasıyla münakaşa ederlerken pencereden bakmış, uzaktan görünümü hoşuna gitmiş, ayran ikramı bahanesiyle hem kendini göstermek hem de genç adamı yakından görmek için dışarı çıkmıştı. Tanıştığı yakışıklı Türkmen genci artık onun da yüreğini çarptırıyor, ona sarılmamak için kendini zor tutuyordu. Karşısında komik bir halde duran Veli'yi baştan aşağı süzmeye devam ediyor. Davetkar bir biçimde gülümsüyordu. Horomsi, hadi ben gidiyorum, hoşça kal. Acelen ne? Konuşuyorduk. Bir gören olur, ayıp olur. Horomsi kıvrak hareketlerle evinin kapısına doğru yürümeye başladı. Veli elini uzatarak bir şeyler diyecek oldu, diyemedi. Sesi soluğu kesildi. Horomsi avlu kapısını kapatarak evine girmiş, Veli ayakta kala kalmıştı. Bir müddet öyle bekledik. Daha sonra kuyu yalağına dayanarak eski durumunu aldı. Uykusu kaçmıştı. Horomsi'nin gelip gidişi ona bir rüya gibi geliyor, gözlerini karşıdaki evin penceresinden ayıramıyordu. Bir daha görürüm, belki güzel bir şeyler söylerim, umuduyla bekledi. Bekledi ama camda bir hareket izleyemedi. Vaktin çabuk geçtiğini anlayamamıştı. Akşam yaklaşıyordu. Artık gitme vakti gelmişti. Ayağa kalktı, kuyunun başındaki bakracı alarak su çekti, hayvanları suladı, elini yüzünü yıkadı, bir taraftan da kaçamak bakışlarla evin bahçesini kontrol ediyordu. Matahları hayvanlara yükledi, atını eğerledi, bindi, tam yola çıkmak üzereyken pencereden bir elin sağa sola sallanarak kendisini uğurladığını gördü. Kendisi de karşılık verip birkaç kez elini sallayıp yola koyuldu. Hava iyice kararmış, Veli'nin bedeni at sırtında, aklı Horomsi'de kalmıştı. Sessiz ve düşünceli bir şekilde köye doğru yol alıyordu. Hayvanlar köyün yoluna alışkındı. Kendi hallerinde ağır ağır yol alıyorlardı. O kadar dalmıştı ki zamanı unutmuştu. Köye vardığını köpek havlamalarından fark etti. Atını evine yönlendirdi. Bir süre sonra evine ulaşmıştı. Ortalık sessiz, incin top oynuyordu. Vakit çok geç olmalıydı. Attan indi, kapıyı vurmaya başladı. Ana! Ana! Anası Elif, Veli'yi ilk akşamdan beklemiş, gecikince telaşlanmış, her an gelebilir düşüncesiyle, elbisesiyle birlikte sedire uzanarak orada uyuklamıştı. Gürültüye uyandı, oğlunun sesini tanımıştı. Acele adımlarla kapının tahta sürgüsünü açtı. Yavrum, yavrum evimin direği nerede kaldın? Hasanlımın teberiği, evimin direği yavrum. Geldim ana, buradayım. Ana oğul kucaklaştılar, hayvanlar içeri alındı, yükler sekinin altına indirildi, eve çıkıldı. Akşamdan aş pişirdiydim, hemen ısıtayım. Sağ ol ana, aç değilim. Olsun olsun, için ezilmiştir. Aç değilim anacığım. Nerede doyurdun karnını? Yalan söyleme. Yolda doyurdum. Elif ana, çıranın ışığında Veli'nin elbisesinin ön kısmının ayran lekesiyle kirlendiğini fark etti. Bu ne yavrum? Yoksa ta şehirden bu halde mi geldin? Çocuk musun da üstünü kirlettin? Yok anam yok, Tomarza'da kirlendi. Gördün de niye yumadın kahpe oğlu? Akşam karanlığında unuttum. Tomarza'da kime misafir oldun? Beni kandırma. Oranın Ermenileri su bile vermezler adama. Hele şu günlerde adamın yüzüne bile bakmazlar. Hepsi duyduğun gibi değil. Birçoğu iyi insanlar. Oğlum, güzel oğlum, gavurun iyisi olur mu? Öyle deme ana. Niye olmasın? Neyse, boş ver. Şehirde ne var ne yok? Ne olacak? Bol sıcak var, bol insan var. Hele anlat hele, adamları nasıl, evleri nasıl? Anacığım, çok yorgunum. Şimdi yatıp uyuyayım, sabah olunca uzun uzun anlatırım. Tamam, tamam, sormaz olaydım. Gönüllenme, sabahleyin uzun uzun anlatacağım. Yattılar, uykuya daldılar. Veli rüyasında Horomsi'yi gördü. Elinde bir testiyle bulutlar üzerinde uçuyor, bir eliyle de gel diye işaret ediyordu. Rüya kısa sürdü. Elif ananın sesiyle uyanmıştı. Kalk oğlum, uyan gayri. Veli sağa sola kımıldadı, kalkmak istemiyordu. Çabuk ol, çorbamız hazır. İstemeyerek de olsa kalktı. Esvaplarını giyip elini yüzünü yıkadı. Ana oğul çorbalarını içtiler. Bir müddet sonra şehre ısmarlanan şeylerin geldiği Bekçi Ömer'e haber verildi. Böyle şeyleri dağıtmak onun göreviydi. Ömer geldi, malzemeleri evlerin durumuna göre ayarlayıp paylaştırdı. Oturma odası olan misafiri fazla gelen ailelere fazla, öteki ailelere biraz daha az gaz yağı ve şeker taksim ederek dağıtmaya başladı. Veli geldiğini haber vermek için İbiş Hoca'nın evine yöneldi. Hoca'nın evine vardığında küçük kızı Ayşe'yi dışarıda oyun oynarken gördü. Çocuğa yaklaşıp sordu. "Hocam nerede Ayşe?" "Büyük odada kitaplarını okuyor Veli Ağa." Taş merdivenlerden ikinci kattaki büyük odaya çıktı. Kapıyı tıkırdattı. İçeriden hocanın gür sesi duyuldu. "Kim o?"
"Ben geldim hocam."
"Velican sen misin? Sen misin evladım? Gir içeri." Kapıyı yavaşça aralayıp içeri girdi. Köşe minderinde oturduğu yerde elindeki kitabı karıştırmakta olan hocanın elini öpmek niyetiyle yönelmişti ki o buna müsaade etmedi. "Sağ ol velim, sağ ol, berhudar olasın. Hele geç otur bakayım, hele hoş geldin. İnşallah kazasız belasız dönmüşsündür."
"Şükürler olsun, sağ salim döndüm. Ismarıçları da bir tamam, aldım getirdim. Ömer emmi şimdi onları dağıtmakta."
"Ziyadesiyle memnun oldum. Allah gücünü kuvvetini arttırsın."
"Sağ ol hocam, yeter ki siz büyüklerimiz üzerimizden hayır duanızı kesmeyin. Veli kulunuz her daim emrinizdedir."
"Şehirde ne var ne yok?"
"İnsanlar gergin, tedirgin. Ermeni esnaflar her yerde şüpheli gözle bakıyorlar insana. Eski huzur ve neşe kalmamış.
Ne yazık ki durum gitgide kötüye gidiyor. Allah bu kara günleri atlatmamız için yardımcımız olsun."
"Tomarza'da bir Ermeni kuyudan su vermek istemedi."
"Ya öyle mi? Eskiden böyle miydi? Herkes başkasının işini yürekten yapar, yardımlaşmayı vazife bilirdi. Canını, malını, namusunu kaygısızca teslim eder, güvenirdi komşusuna, ahbabına."
"Bana başka bir emriniz var mı?"
"İşin gücün rast gitsin Velican. Git işine gücüne bak, ananı ihmal etme."
"Sağlıcakla kal hocam. Güle güle, Allah hatırını yapsın."
Hocanın odasından saygıyla eğilerek çıktı. O günden sonra Veli'ye bir haller olmuştu. İşe güce bakmıyor, hiçbir şeyi ciddiye almıyordu. Durgunlaşmış, insanların içine çıkmaz olmuş. Sakin köşelerde kendi halinde düşünür bir hale gelmişti. Horomsi'yi bir türlü aklından çıkaramıyordu. Gülümseyişini, ışıklı mavi gözlerini gözünün önünden silemiyordu. Derdini kimseye anlatamıyor, için için kendini yiyip bitiriyordu. Durumunu fark eden anası birkaç defa, "Oğlum, sende bir hal var, bir şeye mi üzüldün, neden dalıp dalıp gidiyorsun?" gibi sorular sormuş, o da "başım ağrıyor, yorgunum" şeklinde geçiştirmişti. Günler geçtikçe Horomsi'yi görme duygusu tutkuya dönüştü. dayanılmaz bir hal aldı. Bir gün atını eğerleyip Tomarza yolunu tuttu. Kayseri dönüşünde hayvanları suladığı evin önünde kuyuya vardı. Gürültülü bir şekilde kuyunun bakracını taşlara vurarak su çekti, yalağa döküp atını suladı. Oyalandı, bekledi, karşı evde pencerede kimseyi göremedi. Daha sonra birkaç gece atıyla evin önünden geçti, camdan sızan cılız çıra ışığından başka bir şey göremedi. Tahammül edemiyor, sabredemiyordu. Her şeyi içine ata ata sinirli bir insan olup çevresindekileri üzmeye başlamıştı. Bu böyle gidemezdi. Düşündü, taşındı, sonunda derdini samimi arkadaşı İbiş Hoca'nın yeğeni Ali'ye anlatmaya karar verdi. Ali ile çocukluktan beri arkadaştılar. Ali evliydi ve iki çocuğu vardı. Mert ve cesur bir insandı. Gözünü daldan budaktan esirgemez, Veli'yi de çok severdi. Adeta kardeş gibiydiler. Onu bulmalı, meramını anlatmalıydı. Çekinmiyor da değildi. Sevdalandığı kişinin Ermeni, üstelik de dul bir kadın oluşu mutlaka itiraz ve tepkilere yol açacak, ayrı dine mensup oluşu iki toplum arasında artarak devam etmekte olan husumet durumunu iyice çıkmaza sokacaktı. Ama her şeyi göze alıp sırrını paylaşması gerekiyordu arkadaşıyla. Bir gün öğlen üzeri Ali'yi sormak maksadıyla evlerine doğru yavaş adımlarla yürümeye başladı. Eve yaklaştığında tahta avlu kapısı önünde Ali'nin karısı Ümmü Gülsüm'ü elinde bir çıkınla bekler gördü. Yanına yaklaştı. "Hayrola Ümmü Gülsüm bacı, niye bekliyorsun?" "Hayırdır Veli ağam, Ali aşağı oktaki tarlada çalışıyor. Ona azık salabileceğim bir çocuk arıyorum. Ver ben götüreyim." "Olmaz, sağ ol, işin gücün vardır." "Yok yok, işim yok." "Vallahi sana zahmet olur ağam." "Ver hele, ne zahmeti bacım? Ben de zaten Ali'yi arıyordum. Onunla görüşmem gerek." "Sen bilin öyleyse, sağ ol, yoluma satın aldın. Ver çıkını." Ümmü Gülsüm azık çıkınını uzattı. Çıkını alan Veli tarlalar arasındaki patikadan yürüyerek aşağı ok mevkiine doğru yola koyuldu. Ali ırmak kenarındaki söğüt ağacının gölgesine oturmuş dinleniyordu. Arkadaşının kendine doğru geldiğini görünce ayağa kalktı. "Vay vay vay, kim gelmiş? Neredesin hayırsız?" "Selamun aleyküm Ali kardeş." "Ve aleyküm selam. Gel buraya gel. Güneşte durma, otur bakalım." İki arkadaş yan yana yüzleri ırmağa dönük ağacın gölgesine oturdular. "Kardeşim, Kayseri'ye gidip dönüyor, yanımıza uğramıyor, hal hatır sormuyor, gördüğünden duyduğundan haber vermiyor. Kusura bakma, ancak gelebildim. Ben acıktım, seni bilmem. Herhalde yiyecek bir şeyler getirdin." "He, Ümmü Gülsüm bacım yemeğini gönderdi." "Öyleyse açıp bakalım. Niye duruyor? Hem yer hem konuşuruk." Çıkını açıp aralarına serdiler. Bir taraftan Allah ne verdiyse yemeye ve dertleşmeye başladılar. "Veli, bugünlerde ne iş görüyorsun?" "Gördüğün gibi dün yaylada koyun nöbetim bitti. Bugün burada biraz korunga biçtim. Şimdiden başladık. Hem kendimiz hem de hayvanlarımız için kış hazırlığına. Sen şehirde ne yaptın? Ismaruçları tedarikleyip getirdim. Ömer emmi de köye dağıttı. Muhakkak sizin payınız da varmıştır. Evet, geldi, sağ ol. Ben onu sormuyorum. Hani büyüklerimiz derler ya, yediğin içtiğin senin olsun, gördüğün güzelleri anlat. Değişik bir şey oldu mu? Şehir ve insanlar nasıl? Bildiğin gibi değişik bir şey yok. Arkadaşının durgunluğu, suallerini kısa cevaplarla geçiştirmesi Ali'nin dikkatinden kaçmamıştı. Ali, hasta mısın? Yo, o zaman sende bir hal var oğlum. Ne olabilir ki? Ne bileyim, onu da sen bileceksin. Hiç sorma can kardeşim. Söyle, bir şey mi oldu? Söyleyemem. Allah Allah, ananla mı bozuştun? Biri kötü söz mü söyledi? Yok, meraklandırma adamı. Söylersen bana çok kızacaksın. Niye kızayım? Söz mü? Söz. Bak kardeşim, şimdi sana söylediklerimi senden başka kimse duymayacak, kimse bilmeyecek. Tamam. Hele anam, hocam hiç duymayacak. Sen beni bilmez, güvenmez misin? Bilirim, güvenirim. Ser verir sır vermez miyim? Sır vermezsin. Öyleyse niye çekiniyorsun? Ben birine sevdalandım. Hoppala! Bu muydu eveleyip geveleyip söyleyemediğin? Kolay mı söylemek? Daha iyi ya. Çoktandır anan başının etini yemiyor mu? Seni evlendirmek, ev bark sahibi yapmak için uğraşmıyor mu zavallı kadın? Doğru. Kaç senedir oğlum senin akranların evlenip çoluk çocuğa karıştılar. Kimi istiyorsan taliplenelim, isteyelim, başını bağlayıp diye sızlanıp durur. E tamam işte, anana müjdeyi verelim. İş bildiğin gibi değil. Neden? Sahi kime gönlünü kaptırdın? Obadan mı yoksa başka bir köyden mi? İşte onu anlatmak zor. Dışarıdan biri. Olsun, önemli olan ehli namus biri olsun. Mesele yok, gider, büyüklerimiz isterler, törelerimiz neyi gerektiriyorsa yapılır, olur biter. İşte o biraz zor. Niye zor olsun oğlum? Paşa kızı mı? Ulaşılmayacak bir sultan mı? Sorma, daha da zor. Allah aşkına söyle, kim? Bir Ermeni kadını. Dellendin mi sen oğlum? Ne söylediğini kulağın duyuyor mu? Duyuyor elbet, bir Ermeni. Şaka yapıyorsun. Yok, vallahi doğru söylüyorum. Bak can arkadaşım, çevremizde, yöremizde o kadar güzel hamarat kızlar varken nereden çıktı bu kız? Dini ayrı, dili ayrı, başkasını bulamadın mı? Gönül bu, onu gördü, ona düştü. Hay senin gönlünün içine tüküreyim. Başkasını görüp başkasına düşseydi, seninkisi iyicene tuzsuzluk. Ben sana baştan söyledim, kızmak yok. Önce beni can kulağıyla dinle, sonra karar ver. Dinlemiyorum. Doğru dürüst bir halt et, canımı vereyim. Şimdi ne yaptım ki? Sen tut gavura gönül ver. Utanmadan gel bana anlat. Diyelim ki evlenmek istiyorsunuz. Bizimkiler ve onun tarafı rıza gösterecek mi? Sen Hristiyan mı olacaksın? O Müslüman mı? Verecekler mi? Yok yok, seninki itin gavura yemesi. Kestirip atma. Arkadaşlık diye sana geldik. Dinlemezsen anlatmam. Önce beni bir dinle, sonra istersen döv, bana yol göster, akıl ver.
Peki, neyse anlat bakalım.
Şıh Veli şehirden dönerken yaşadıklarını ayrıntılarıyla arkadaşına anlatmaya başladı. Anlatırken heyecanlanıyor, kendinden geçiyor, adeta o anı yaşıyordu. Ali onu dikkatle dinliyor, hareketlerini ve duygulandığını gördükçe şaşırıyordu. Veli'nin lafı bittiğinde ona acır olmuş, yumuşamıştı. Ali, demek öyle Veli kardeş. Durum anlattığım gibi, şimdi ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyorum. Kimseye derdimi anlatamıyorum.
Vay kadersiz arkadaşım, korkarım kara sevdaya tutulmuşsun. Böyle giderse kendini yer bitirirsin.